Ayrım 49.
Ön yargı açısından Güney eyaletleri en büyük, sınırdaki eyaletler ikinci sırada ve ABD'nin geri kalan bölgeleri de üçüncü sırada yer alır. Öyleyse başka herhangi bir değişkenden bağımsız olarak güneyin derinliklerinde büyüyen beyaz bir çocuk, kuzeyin ya da batının karşılaştırılabilir bir bölümünde büyüyen başka bir çocuğun çevresindeki yetişkinlerden ırksal olarak daha ön yargılı insanlar arasındadır. Middleton 1976, Mikovic 1975. Ana babanın etkisi. Bu seçici hedef olmanın etkisiyle çocuklar çevredekilerle aynı tutumları benimsemek eğilimindedirler. Özellikle küçük çocuklar için ve bazı konularda bu, ana babanın büyük ölçüde etkili olduğu anlamını taşır. Örneğin çizelge 18'de de gösterildiği gibi ana babadan her ikisi belirli bir politik parti üzerinde anlaştıklarında lise son sınıf öğrencilerinin yüksek bir yüzdesinin aynı partiyi tercih ettiği, yalnızca %10'unun tersi tercihte bulunduğu görülmüştür. Jennings ve Niemi 1974. Lise son sınıf öğrencileri ve ana babaları üzerindeki aynı ulusal tarama bunların %83'ünün bir başkanlık adayı üzerinde anlaştıklarını ortaya koymuştur 1964 seçimlerinde. Ve öteki partisan tercihlerde de benzeri yüksek düzeylerde uyuşma ya da anlaşma gözlenmiştir. Ancak ana baba çocuk uyuşması başka birçok tutum alanında çok daha düşük bir düzeyde görülmüştür. Genel olarak öyle görülüyor ki ana babalar en çok parti seçimi, dinsel örgüt tercihi ya da azınlık gruplarına karşı önyargı gibi yalın, somut, tekrarlayan konularda etkili olmaktadırlar. Geniş dinsel felsefe konuları, siyasal eleştiricilik, kişiler arası güven ya da medeni haklar gibi yoğunluğu daha az, öznel ve arada sırada karşılaşılan konularda göreli olarak daha az etkili görünmektedirler. Jennings ve Niemi 1974. Ana babadan çocuklara doğru olan etki sürecinde anahtar bir ara değişken, bunlar arasındaki iletişimin açıklık ve sıklık derecesidir. Ana babanın bir seçim kampanyasının kızıştığı bir sırada başkan adayına ilişkin tercihlerini yaşam felsefesinin bazı ince, göreli olarak soyut yönlerinden daha açık ve daha fazla tekrarlayarak iletmeleri olasılığı daha yüksektir. Aynı çalışmada öğrencilerin %92'si ana babalarının hangi adayı desteklediğini doğru olarak belirtebilmişti. Fakat öteki konularda oldukça belirgin bir biçimde yanılmışlardı. Gerçekte ana babalarının inançları konusunda tahminlerde bulunmaktan ileri gidemedikleri görülmekteydi. Niemi 1974. Çizelge 18. Ana baba ve çocukların parti tercihleri arasındaki ilişki. Ana baba bağımsız olarak belirlenmiştir. Lise son sınıf öğrencileri ne eşittir 1852. Ana baba için Demokratik Parti olduğunda lise son sınıf öğrencileri için Demokratik Parti %32.6, Bağımsız %13.2, Cumhuriyetçi Parti %3.6, toplam %49.4. Ana baba için Bağımsız olduğunda lise son sınıf öğrencileri için Demokratik Parti %7, Bağımsız %12.8, Cumhuriyetçi Parti %4.1, toplam %23.9. Ana baba için Cumhuriyetçi Parti olduğunda lise son sınıf öğrencileri için Demokratik Parti %3.4, Bağımsız %9.7, Cumhuriyetçi Parti %13.6, toplam %26.7. Ana baba için toplam lise son sınıf öğrencileri için %43, Bağımsız %35.7, Cumhuriyetçi Parti için %21.3, toplam %100. Ana baba deneyin anımsadığı, her ikisi de demokrat, yetişkin denekler için Demokratik Parti %36.9, Bağımsız %8.2, Cumhuriyetçi Parti %6.2, toplam %51.3. Ana baba her biri bir partiden, biri kararsız, her ikisi de parti değiştirmiş için, yetişkin denekler için Demokratik Parti %6.1, Bağımsız %6.1, Cumhuriyetçi Parti %5.6, toplam %18.8. Ana baba her ikisi de cumhuriyetçi olduğunda, yetişkin denekler için Demokratik Parti %4.8, bağımsız %6, Cumhuriyetçi Parti %19, toplam %29.8. Toplam Demokratik Parti için %48.8, bağımsız %20.3, Cumhuriyetçi Parti için %30.8, toplam %99.8. Kaynak Sears'tan uyarlanmıştır, 1969. Aile içindeki bu iletişim eksikliği ana baba ve çocuklar arasında birbirlerinin tutumlarına ilişkin olarak kestirilebilir yanlış algılama ve yanlılıklara yol açar. Bunlardan birine cömertlik yanlılığı adı verilebilir. Çocuklar gerçeği bilmediklerinde ana babalarına toplumsal olarak beğenilen bir nitelik yüklemek eğilimindedirler. Örneğin ana babaları oylarını kaybeden adayı vermiş olan çocukların %16'sı onların bu tercihlerini yanlış algılamışlardır. Fakat ana babası oylarını kızının adayı vermiş olan çocukların yalnızca %4'ü onların bu tercihleri konusunda yanılmıştır. Benzer biçimde yanlış olarak oy kullanmayan ana babanın oylamanın %39'una katıldığını fakat yine yanlış olarak oy veren ana babanın oylamaların yalnızca %2'sinde oy kullanmadığını söylemişlerdir. Niyemi 1974. Çizelge 19. En iyi okul arkadaşlarının marihuana kullanımı ve ana babanın psikoaktif, aç parantez düşünce ve davranışı etkileyen, kapa parantez uyuşturucu kullanımı ile ilgili olarak ergenlerde marihuana kullanımı. Ana baba psikoaktif uyuşturucu kullanmakta mıdır? Hayır %13, evet %56. En iyi okul arkadaşı marihuana kullanmakta mıdır? Hayır %17, evet %67. Not, rakamlar marihuana kullanan her sınıfta yüzdeleri göstermektedir. Her grup için verilen kullanma örüntüsü deneklerin kendi bildirimleridir. Kaynak Kendall, 1974. Akranların etkisi. Daha genel olarak ana baba tutumlarının erken, yalın, tekrarlayıcı ve doğru iletişimine izin vermeyen geniş bir dizi alandaki ergen tutumları üzerinde arkadaşlar başat ya da ağırlıklı etki kaynağı olarak görünmektedir. Böylece ana babanın etkisi ilk gözlemcilerden çoğunun önceleri düşündüklerinden daha sınırlı olmak eğilimindedir. Jennings ve Niemi, 1974. Çocuğun arkadaşlarının yaygın biçimi ile ana babasınınkilerden çok farklı tutumlar aktarmadıklarını yineleyelim. Bu aşamada onun neler isteyeceğini değişik sosyoekonomik etmenler belirlemektedir. Komşuları, gazete, okul, kilise, arkadaşları dünyanın geri kalanından daha benzeşiktir. Yani homojendir. Eğer zenginse pahalı bir evde yaşayacak ve politik açıdan göreli olarak tutucu olacaktır. Komşuları da varlıklı ve tutucu olmak eğilimindedirler. Eğer bir kamu okuluna gidiyorsa sınıf arkadaşları daha çok onun semtinden olacak ve onunkine benzer tutumları bulunacaktır. Bir özel okula gidiyorsa akçal ve dinsel alanlardaki yani dinsel okullardaki benzerlikler daha da büyük olacaktır. Ana babası parasal konulardaki bilgilerini güncel tutabilmek için Wall Street Journal'ı okuyabilir ve bu gazetenin tutucu görüşlerine hedef olacaktır. Örnekler çoğaltılabilir. Bütün bu etmenler ona halihazırda sahip olduğu tutumlarla tutarlı fakat yanlı bilgiler sunmayı sürdürecektir. Böylece tutumların biçimlenmesi temelde bir öğrenme süreci olarak başlar. Bir birey belirli bir nesneye ilişkin bilgi ve yaşantılarla karşılaşır. Pekiştirme ve taklit süreçleri yoluyla bu nesneye ilişkin bir tutum geliştirir. Ancak tutum bir kez biçimlenmeye başladıktan sonra bilişsel tutarlılık ilkesinin önemi giderek artar. Birey artık tümüyle edilgen değildir. Yeni bilgileri daha önce öğrendikleri açısından işlemeye başlar. Daha özgül olarak tutarlı bir tutum biçimlendirmeye çabalar. Tutarsız bilgileri reddetmek ya da çarpıtmak ve daha tutarlı olanları kabul etmek eğilimindedir. Kısaca ona gelmeye devam eden bilgiler sık sık bilgi akışında kısıntılar olmakla birlikte önceki tutumlarını pekiştirmek eğilimindedir. Günlük yaşamda bilişsel tutarlılık. Buraya kadar söylenenler günlük yaşamda yüksek düzeylerde bireysel tutarlılık sağlamamız gerektiğini işaret etmektedir. Yüksek düzeyde bağlanılmış tutumlarla uğraştığımız sürece de bu doğrudur. Çoğu insanın ömrü boyunca değiştirmediği siyasal parti özdeşleşmesi ile oy verme davranışı arasında sıkı bir ilişki vardır. Wolfinger ve Page, 1972. Irksal tutumlar, ulusa ve otoriteye ilişkin tutumlar ve benzeri başka tutumların hepsi oy verme davranışını, böyle konularda belirli bir görüşü temsil eden kamu kişiliklerini ve kamu olaylarına ilişkin değerlendirmeleri ve benzerlerini etkiler. Sears, 1969. Maryland Teletonu, aç parantez, TV ya da radyoda bağış toplama amacıyla uzun bir program, kapı parantez ve Kennedy Nixon, TV tartışması ile bağlantılı olarak değindiğimiz gibi insanlar kitle iletişim araçlarında sunulan iletişimleri ilişkili olduklarında aç parantez ve çoğu önemli konuda ilişkilidirler. Kapa parantez, iyice bağlandıkları uzun ömürlü tutumlar açısından değerlendirmek eğilimindedirler. İkinci olarak söz konusu sorunla çok ilgili ve onunla iç içe olduklarında tutarlılık daha da yaygındır. Kongre üyeleri kamu politikaları konusunda halktan daha tutarlı tutumlara sahip olmak eğilimindedirler. Converse, 1964. Doğum kontrolü tekniklerini kullanan kadınlar, doğum kontrolüne ilişkin geniş bir dizi konuda böyle teknikleri kullanmayan kadınlardan çok daha tutarlı tutumlara sahiptirler. Insko ve arkadaşları, 1970. Montreal'deki üniversite öğrencilerinin Fransız-Kanadalı ayrımcılığına ilişkin tutarlı tutumları vardır. Rothbard, 1970. Watts'ta yaşanan zencilerin de Watts ayaklanması konusunda tutarlı tutumları vardır. Sears ve McConaughey, 1973. Ayrıca söz konusu tutum esnelerine ortak dikkat ve ilgi arttıkça tutarlılığın da arttığı görülmektedir. 1950'lerin ortalarıyla sonları arasındaki siyasal olarak sakin dönemde ortalama yurttaşların tutumlarında gözlenen tutarlılık oldukça düşüktü. Ülke içi bir konudaki tutumlarla bir başka konudakiler arasında güçlü bir ilişki yoktu. Converse, 1964. Fakat 1960'ların ortalarında bu durum bütünüyle değişmiştir. Her çeşitten siyasal tutumlar ansızın birbirine bağlanmaya başlamıştır. Örneğin marihuana ve hippilere ilişkin tutumları bilinen insanların ırksal konulardaki tutumlarını kestirmek gün geçtikçe kolaylaşmıştır. İnsanlar çoğu konuda ya liberal ya da tutucu olmak eğilimi göstermeye başlamışlardır. Niye? 1974. Bu çok ani ve keskin değişikliğin en olası açıklaması politikanın halk için daha önceleri olduğundan çok daha önemli hale geldiği biçiminde olabilir. 1950'lerdekine oranla sorunların çok daha fazlası, çok daha canlı bir biçimde kamuya mal olmaktaydı. Bu daha sıkı iletişim dozu, daha büyük bir tutarlılığı gerekli kılmaktaydı. Son olarak eğitim ve politika konularındaki bilgisi yüksek insanlar daha az eğitimli ve bilgili olanlarla karşılaştırıldığında daha tutarlı tutumlara sahiptirler. Ve tutumları daha çok soyut ideolojik ilkeler çevresinde dönmek eğilimindedir. Örneğin, hoşnutsuzluklara karşı genelleştirilmiş hoşgörü, aç parantez, örneğin, hükümetten belirli bir konuda önlem almasını istemek için barışçı bir gösteriye izin verilmeli midir? Kapa parantez ve bunun özgür uygulamaları, aç parantez, örneğin, zenci militanların gösteri yapmasına izin verme, kapa parantez, arasındaki tutarlılık eğitim düzeyi yükseldikçe artmaktadır. Daha az eğitimli insanlar genellikle hoşnutsuzluk belirtme yani protesto hakkını kabul etmekte fakat sevilmeyen gruplarda uygulamasına karşı çıkmaktadırlar. Daha iyi eğitilmiş insanlarsa ilkeyi her iki yönüyle aç parantez düşünsel ve uygulamaya dönük kapa parantez desteklemek ya da reddetmek eğilimindedirler. Lawrence, 1976. Gerçekten ilginç bir nokta, toplumda en yalın ve tutarlı tutumlara sahip, diğer bir deyişle tutumları çok boyutlu ve karmaşık olmaktan çok altta yatan tek bir boyut çevresinde dönen insanların en yüksek bilişsel yeteneğe sahip olmalarıdır. Stimson, 1975, çok inandırıcı bir biçimde politik konularda en yalın, en tutarlı inanç yapısı gösterenlerin toplumun en bilgili, en iyi eğitilmiş kesimlerinden insanlar olduğunu göstermiştir. Bu durum üniversite öğrencilerinin ve profesörlerin dikkatli olmaları gereğini işaret etmektedir. Öğrenci ve öğretim üyeleri olarak zamanımızı belirli ölçüde bir üniversite eğitimi olan insanlar, aç parantez diğer öğrenci ve öğretim üyeleri, kapa parantez arasında geçirdiğimiz için genel olarak halkın tutumlarında var olan tutarlılığı olduğundan daha fazla görmek eğilimindeyizdir. Ama yine de tutarlılık hiç değilse erken yıllardaki toplumsallaşmadan kaynaklanan tutumlara güçlü bağlanmışlık içeren, çok tartışmalı konularda halkın başka insanlardan gelen iletişimlere tepkisinin belki de en önemli tek belirleyicisidir. Değişikliğe engelleri aşma. Yüksek düzeyde bağlanılmış tutumların değişmesi bir istisna olmakla birlikte bazen gerçekleşmek zorundadır. Böyle tutumların değişmesi olasılığı hangi durumlarda en yüksektir? İlk olarak bu tutumların zor değişmesinin genelde iki olası nedeni vardır. Bunlardan biri insanların etraflarında oluşturdukları çevrelerin onları seçici olarak yalnızca zaten sahip oldukları tutumları destekleyen bilgilere hedef yapmasıdır. Böylece tutumları çok az zorlanır. Öteki olasılıkta insanlar bu alanlardaki tutumlarına psikolojik olarak o kadar bağlanmışlardır ki onlara en ağır saldırılar bile etkisiz kalır. Bu açıklamalar arasından birini seçmenin bir yolu seçici hedef olma duvarının kırıldığı durumlara bakmaktır. Bilinçli ya da rastlantısal olsun seçicilik kuşkusuz hiçbir zaman tam değildir. Bütün yaşam boyunca ve özellikle büyüdükçe bir kişi tutumlarına ters düşen bilgilere hedef olur. Olumsuz bilginin ona ulaşma derecesi büyük ölçüde değişir ve bazı konularda diğer bazılarında olduğundan daha yaygındır. Örneğin çoğu insan dürüstlüğe, barışa ve anneliğe karşı olumlu tutumlar geliştirir ve bu tutumlara ters düşen bilgilere çok seyrek hedef olur. Benzer biçimde demokrasinin en iyi siyasal sistem olduğuna ilişkin bir inanca ABD'de genellikle saldırılmaz. Tersine kendini dini adamış bir Katolik ya da bir ateist ve tutucu bir cumhuriyetçi ya da bir demokrat dini ya da siyasete ilişkin tutumlarına ters düşen bilgilere hedef olacaklardır. Daha çok uyuşan bilgilere hedef olmalarına karşın arada sırada kendi tutumlarıyla uyuşmayan bilgilerle karşılaşmak zorunda kalacaklardır. Ansızın hali hazırdakilerle çelişen bilgilerle karşılaşma üniversite birinci sınıfın hemen hemen evrensel bir özelliğidir. O güne kadar yaşamlarının çoğunu ana babalarının evinde çocukluk arkadaşları ile sarılmış olarak geçiren öğrenciler pek çok farklı fikirleri olan pek çok farklı öğrencinin bulunduğu bir çevreye giriverirler. Bu durum özellikle siyasal olarak tutucu büyüyen ve güçlü dinsel inançları olan öğrenciler için geçerlidir. Fakat ayrıca liberal politik görüşlere sahip ya da çok az dinsel bilgisi olan öğrenciler için de doğrudur. Çoğu üniversite öğrencisi kendisinin tutumları açısından öncekine göre daha farklılaşmış yani heterojen bir çevrede bulur. Daha önce hiç karşılaşmadıkları düşünce, inanç, gerçek ve tutumlara hedef olurlar. Bu nedenle bu hedef olmanın onların pek çoğu üzerinde derin etkiler bırakması şaşırtıcı değildir. Çocukluklarından beri kurdukları tutumlardan birçoğunu değiştirirler. Yeni bilgiler ışığında diğer tutumları yeniden değerlendirirler ve genel olarak inanç sistemlerinin büyük bir bölümünü önemli bir yeniden örgütleme işleminden geçebilir. Bennington Koleji 1930'ların ilk yıllarında Vermont'ta çok liberal bir öğretim üyesi kadrosu ile kurulan bir kız kolejidir. Tanınmış bir çalışmada Newcomb 1943 bazı öğrencilerin kolej yıllarında yaşadıkları tutum değişikliklerini araştırmıştır. Çoğu öğrenciler varlıklı ve tutucu ailelerden geliyorlardı. Ancak kızlar sınıflarda ilerlerken liberalizm yönünde büyük ve çarpıcı değişiklikler görülüyordu. Bu çalışmanın en ilginç bulgusu öğrencilerin okuldan ayrıldıktan sonraki tutumları ile ilgilidir. Yeni edinme liberalizmleri süreklilik kazanmış mıdır? Yoksa ana babalarının tutuculuğuna geri mi dönmüşlerdir? Newcomb ve arkadaşları 1967 kızlar üzerinde 20 yıl sonra çalışmışlar ve siyasal görüşlerinin şaşırtıcı bir biçimde kararlı kaldığını görmüşlerdir. Kolejden liberal olarak ayrılanlar hala liberal, tutucu olarak ayrılanlarsa hala tutucu idiler. Daha doğru söylemek gerekirse kızların son sınıftaki tutumları onların daha sonraki tutumlarını kestirmede ilk sınıftaki tutumlarından çok daha yararlıydı. Newcomb bu kararlılığı kızların mezuniyetten sonra girdikleri toplumsal çevrelere bağlamıştır. Kızlarla kocaları arasında politik açıdan neredeyse tam bir uyuşma vardı. Bu zengin fakat liberal kadınlar, zengin fakat liberal kocalar bulmuşlardı. Dahası arada sırada tutumlarda görülen gerilemeler, bazı liberal kadınların tutucu ya da bankacılık, bir avukatlar şirketi gibi tutucu bir dünyada iş yapmaları beklenen mesleklerden, kocalarla evlenmiş olmaları gerçeğine yüklenmektedir. Bu çalışma bireylerin tutumlarının önemli bir belirleyicisi olarak içinde yaşadıkları tutumlar çevresini vurgulamıştır. Arkadaşlar, aile, eş ve benzerleri siyasal tutumlar üzerinde büyük ölçüde etkilidir. Çalışma ayrıca eğer yeterince kapalı bir çevreye yerleştirilirse gençlerin uyum yeteneğini de vurgulamıştır. Ancak küçük, tümüyle kız öğrencilere açık, yalıtılmış ve oldukça liberal Bennington Koleji'nin siyasal açıdan benzeşikliği çok az kolejde ya da üniversitede bulunabilir. Aç parantez, Newcomb'un izleme çalışması bugün Bennington Koleji'nde bile aynı liberalizmi göstermemektedir. Kapı parantez. Üniversite yaşantısı bir anlamda yeni fikirlerle karşılaşma fırsatı olarak benzeri az olan bir yaşantıdır. Çünkü amacı budur. İnsanları yeni bilgilerle donatmak. Toplum büyük bölümüyle bu iş için düzenlenmiştir ve geçmişte pek çok insan çocukluklarında öğrendikleri tutumlarla çelişen görüşlere hiçbir zaman hedef olmamışlardır. Kendi tutumlarına benzer tutumlara sahip insanlar tarafından çevrelenmeye devam etmişler ve sorunların öteki ucunu işitmek için ellerine hiç fırsat geçmemiştir. Öyle görülüyor ki televizyon bu durumu bir ölçüde değiştirmiştir. Hala önemsiz ya da yalnızca küçük bir azınlığın üzerinde anlaşamadığı sorunların her iki yönünü de işitmeyebilmekle birlikte toplumumuzdaki çoğu insan bugünlerde büyük bir olasılıkla önemli ve tartışmalı sorunların her iki yönünü de dinlemektedir. Üniversite öğrencileri bile hep doğruluğuna inandıkları tutumlara karşı çok iyi tasarlanmış bir saldırı dışında her türlü etkileme girişimine bağışıklık kazanmış görünmektedir. Zencilere karşı önyargıları azaltma girişimlerine ilişkin yazını okumak, bitmiş umutların yazısını dinlemek gibidir. Ashmore, 1970, önyargıları azaltma üzerine yapılmış yığınla çalışmayı büyük bir titizlikle özetlemiş ve yalnızca çok sınırlı bazı koşullar altında, eşit statü koşulları altında sıkı bir ırklar arası etkileşim ve ortak amaçlara ulaşma konusunda ortak umutlar, hatırı sayılır bir yol alınabileceği sonucuna varmıştır. Stuart Cook, 1970, bu denencenin geçerliliğini sınamak amacıyla araştırmalar yapmıştır. Cook, bir grup güneyli, parantez içinde ABD, beyaz üniversiteli kız öğrencinin ırksal tutumlarını ölçmüştür. Aldığı sonuçlara dayalı olarak bu öğrencilerin zencilere karşı en önyargılı olanlarını seçmiştir. Sonra tümüyle farklı bir ortamda, aç parantez, gerçekte bir başka üniversitede, kapı parantez, ve farklı personelle her öğrenciyi zenci bir çalışma arkadaşı ile yaklaşık 40 saatlik bir yakın ilişkiyi içeren bir aylık bir deneye sokmuştur. Bu sürenin en büyük bölümü bir çalışma arkadaşı olarak zenci bir kadınla aralarında tam bir işbirliği gerektiren karmaşık ve zor bir işte eş güdüm içinde geçirilmiştir. Zamanın geri kalan bölümü gelişigüzel ilişkiler içinde harcanmıştır. Çoğunlukla öğle yemeği aralarında. Birkaç ay sonra bütün deneklerin ırksal önyargıları yine deneysel işlemden tümüyle arındırılmış çevrelerde yeniden ölçülmüştür. Cook ayrımcılığa karşı ve genel olarak ırklar arası tutum ölçümlerinde gösterildiği gibi deneklerin yaklaşık %40'ının zencilere karşı daha az olumsuz olduklarını ortaya koymuştur. Bu zencilerle ilişki yaşantısına katılmamış bir kontrol grubunun gösterdiği olumlu değişiklikten oldukça büyük bir değişiklikti. Ancak deney grubu deneklerin yaklaşık %20'si daha olumsuz bir yönde değişmişti ve çok sayıda birey de hiç değişiklik göstermemişti. Böylece ideal koşulları altında göreli olarak genç ve yenilikleri açık üniversite öğrencileri ile tüm doğru sosyal psikolojik değişkenler çok iyi hazırlanmış ağır bir saldırı durumunda bile oldukça küçük bir değişiklik görülmüştür. Bu ırksal ya da başka çok bağlanılmış tutumları değiştirme amacına yönelik en yoğun çabalarında yaygın bulgusudur. İnsanlar bir kez yetişkinliğe eriştikten sonra geriye dönüş zor ve azdır. genelde yaşamın erken yıllarında sosyalleşme yolu ile edinilen ve kişinin yüksek düzeyde bağlanmış olduğu tutumlar yetişkinlikte pek fazla değişmemektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi böyle tutumlar kitle iletişim araçlarından ya da onlar üzerinde oldukça büyük bir baskı yapar görünen yaşlanma, coğrafik hareketlilik ya da toplumsal hareketlilik gibi yaşam değişikliklerinden pek az etkilenmektedir. Sears 1975.